yaptığımız
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Bugün 6 Ağustos 2020 günlerden Perşembe. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, herkese güzel bir gün diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, takvimler 6 Ağustos 1945'i gösteriyor, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna geliniyordu. Sabah 8.15 sıralarında Amerika dünyanın ilk atom bombasını Japonya'nın Hiroşima kentine attı. Patlama sonucunda yaklaşık 80 bin kişi hayatını kaybetti. Binlerce insan feci şekilde yaralandı. 3 gün sonra Japonya'nın Nagasaki kenti bombalandı. Burada da yaklaşık 40 bin kişi hayatını kaybetti. Yine binlerce yaralı. İkinci Dünya Savaşı'nın bitişini getiren Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombasının atılmasının üzerinden tam 75 yıl geçti. Atom bombasının düştüğü bölgelerde hala bombanın yıkıcı etkileri görülüyor. Bugün İkinci Dünya Savaşı'nı, o zamanın şartlarını, Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'ya atom bombası atmasını ve daha sonra yaşananları, ayrıca Türk-Japon ilişkilerinin tarihini konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Sinan Demirtürk telefon hattımızda bizlerle olacak. Ardından Huzur-u Hayat köşemiz var. Huzur-u Hayat köşemizde bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı uzman vaizi Ayşe Akkoç telefon hattımızda olacak. Temizlik imanın yarısıdır hadisi şerifinden hareketle beden temizliğinin ve öz bakımın dinimizdeki önemini konuşacağız. Efendim Hayatın Sesleri başladı. Müzikten sonra buradayız.
Yeşermez bahçem, kapanmaz yaram zaman içinde. Gel de bir gör şu halimi kullar içinde. Yeşermez bahçem, kapanmaz yaram zaman içinde. Ağlama yar, bir gün gelir bu hasret biter, döneceğim ağlama. Bekle beni ağlama. Ağlama yar, ağlama yar, bir gün hasret biter, döneceğim ağlama. Bekle beni anlama. Selamın, her kelamın yaradır bende. Son bir kere görseydim son nefesimde. Sen bir git yar, sen de bırak, sen de unut beni. Kanasın yaram, sararsın bahçem zaman içinde. Sen de git yar, sen de bırak, sen de unut beni. Kanasın yaram, sararsın bahçem zaman içinde. Ağlama yar, ağlama yar. Bir gün gelir bu hasret biter, döneceğim ağlama. Bekle beni ağlama. Ağlama yar, ağlama yar. Bir gün gelir bu hasret biter, döneceğim ağlama. Bir gün gelir bu hasret biter, döneceğim ağlama. Bekle beni ağlama.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, insanlık tarihi geçmişten günümüze pek çok savaşa tanıklık etti. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşları, Körfez Savaşı, son zamanlarda Irak Savaşı ve daha pek çok savaş. Kan, ızdırap, gözyaşı hepsi bir arada. İnsanlık bunlara tanıklık ediyor. İnsanlığın icat ettiği en yıkıcı silah belki de atom bombası, İkinci Dünya Savaşı'nda kullanıldı ve binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Efendim, bugün Japonya'yı konuşacağız. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları sonucu vefat edenleri konuşacağız. Çünkü bugün 75. yıl dönümü. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sinan Demirtürk telefon attığımızda. Sayın Demirtürk, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, ben de iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. İkinci Dünya Savaşı etkileri ve sonuçları bakımından insanlık tarihinin gördüğü en büyük felaketlerin başında geliyor. Bu savaş dünyayı nasıl etkiledi? Neler söylersiniz?
Tabii yani yüz binlerce, milyonlarca insanın hayatını kaybettiği büyük bir insani felakete sebebiyet verdi İkinci Cihan Harbi. Çünkü Birinci Savaşı'nın bir devamı olarak zuhur etti aslında. Dünyadaki bu büyük güçlerin 19. yüzyılın sonundan itibaren kendi aralarındaki büyük paylaşım mücadelesi Birinci Dünya Savaşı'nda hallolmadı. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları, neticeleri hem Almanya'nın sınırlanmasını hem de Çarlık'ın ya da İngiltere'nin ya da Amerika'nın hedeflerini büyük ölçüde karşılamadı. Bu da dünyayı yeni bir silahlanma sürecine, yeni bir gerilime, büyük bir ekonomik rekabete sevk etti. Sonuçlar olarak aslında İkinci Dünya Savaşı'nı görüyoruz. Bu açıdan şunu söyleyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nın belki de kapanmamış bir defteri ya da bir devamı olarak da değerlendirilebilir, devamı olarak okunabilir. Evet. Bu hem Avrupa'daki büyük bloklaşmanın hem de dünya üzerindeki büyük çatışma dinamiğinin meydana getirdiği bir savaştı. Etkilerini Amerika kıtasından Güney Amerika'ya, Afrika'dan Doğu Avrupa'ya, Avrupa içlerinden Asya'ya kadar, Orta Doğu'ya kadar her yerde hissettirmiş olan ve netice olarak 35 milyondan fazla insanın hem asker hem sivil açısından hayatını kaybetmiş olduğu büyük bir harpten bahsediyoruz. Ve bugün hala dünya üzerinde tesirlerini uluslararası ilişkiler bağlamında sürdürüyor 2. Dünya Savaşı etkisi. Hı hı. Yani düşününüz, benzeri bloklaşmalar belki yerini yeni güç merkezlerine, yeni uluslararası bazı organizasyonlara bırakmış olsa bile 2. Dünya Savaşı'nın etkisini ve izlerini hala siyasal sistemde, dünya siyasetinde görmek mümkün. Yani bugün başat bir Amerika'nın rolü, yine Doğu Asya'da ya da Balkan ya da Doğu Akdeniz politikasındaki Rusya'nın varlığı, Çin'in bir ekonomik güç olarak, bir ekonomik dev olarak, büyük bir demografik unsur olarak dünya üzerinde yükseliyor olması, Hindistan'ın varlığı bir anlamda da aslında 2. Dünya Savaşı sonrasındaki yeni blokları, yeni güç dengelerini yine tazim etmiş olması bakımından büyük bir etki oluşturuyor. Tıpkı 1. Dünya Savaşı örneğinde olduğu gibi 2. Dünya Savaşı sonrasında da pek çok devletin sınırlarının yeniden çizildiği görüldü. Hindistan başta olmak üzere, Cezayir'de, Tunus'ta, Afrika'nın kuzeyinde ve Orta Doğu'da yeni pek çok devlet ortaya çıktı. Ve bu yeni devlet ve devletçiklerin aslında siyasal sistemi, dünya hayatını büyük ölçüde etkilediğini görüyoruz. Yani Hindistan'ın bağımsızlığa kavuşmuş olması sıradan bir siyasi olay olarak düşünülemez. Veya 48 sonrasında Orta Doğu'da İsrail Devleti'nin kurdurulmuş olması küçük bir mesele olarak okunamaz. Yani bir anlamıyla 2. Dünya Savaşı bugünkü siyasal sistemin, dünya üzerindeki uluslararası denklemin doğmasındaki yapı taşlarından birisi olarak karşımıza duruyor Mustafa Bey.
Evet. Sinan Bey, Türkiye bu savaşa girmedi ama, 2. Dünya Savaşı'na girmedi ama etkilendi. Evet. Biz bu savaşa neden girmedik? Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girseydi ne olurdu?
Şöyle, tabii 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'yi idare eden heyet aslında 1. Dünya Savaşı yıllarında büyük çoğunluğu asker olan ya da devlet adamı olan politikacılardan oluşuyor. Başta merhum İsmet İnönü başta olmak üzere pek çok kişi aslında 1. Cihan Harbi'nin ağır etkisini yaşamıştı. Ve hem Gazi Mustafa Kemal ile birlikte milli mücadeleye vermiş olan bu siyasi ve askeri lider kadro aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük ölçüde 1. Dünya Savaşı'na da girmesini istemeyen bir kadroydu. Yani o devirde İttihat ve Terakki Cemiyeti içerisinde aslında Almanların yanında yer almamızı ya da 1. Dünya Savaşı'nın tarafı olmamızı istemeyen bir kadroydu. Onun getirmiş olduğu bir temkin burada gözüküyor. İsmet Paşa başta olmak üzere devrin siyasi eliti, devrin siyasi yöneticilerinin savaşı tercih etmediği anlaşılıyor. Çünkü savaş taraf olabileceğimiz, taraf olunabilecek bir cephe meydana getirmeyecekti. Yani o devrin 45 sonrasında kazananlarını, Amerika'yı, İngiltere'yi, Rusya'yı göz önüne aldığımızda daha 30 yıl önce büyük bir savaşı geride bıraktığımız eski rakiplerimiz olarak karşımızda duruyor. Diğer bir blok olarak Japonya'yı ve Almanya'yı göz önüne aldığımızda yine 1. Dünya Savaşı'nda aslında ittifak yaptığımız ama bu ittifaktan dolayı ağır yenilgiler, ağır kayıplar yaşamış olan bir ülkeden bahsediyoruz. O bakımdan aslında, hı hı, siyasi irade, toplumsal dinamikler ve devlet hayatı 2. Cihan Harbi'ne girmeyi doğru bulmadı, uygun bulmadı. Türkiye'nin kazanabileceği bir şey yoktu çünkü Almanya'yla Sovyet Rusya'sı arasında sıkışabilecek ve hiçbir şekilde bir fayda elde edemezken ağır bir ekonomik tahribatla, hatta bir büyük işgalle karşı karşıya kalabilecekti. O yıllarda pek çok roman yazıldı. Bu konuyla ilgili ilmi eserler bulunmaktadır. Aslında İngiltere'nin de, Amerika'nın da, Almanya'nın da, Sovyet Rusya'nın da Türkiye'nin savaşa girmesi ve kendi lehlerinde, kendi bloklarında savaşta yer alması ile ilgili büyük diplomatik faaliyetleri var. Hatta o yıllarda Ankara ve İstanbul bu ülkelerin ispiyonaj, bu ülkelerin istihbarat faaliyetlerinin merkezi konumunda. Çünkü özellikle 1945 senesinde Türkiye'nin Almanya ya da İngiltere lehinde, Amerika lehinde savaşa girmiş olması belki savaşın sonuçlarını taraflar arasından değiştirebilecek bir ehemmiyete sahip. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti önemli bir jeopolitik konum üzerinde duruyor. Yani siyasi coğrafyası tartışmasız bütün tarafları cezbediyordu ama hem İsmet Paşa'nın hem de devrin siyasi önderlerinin, siyasi liderlerinin ortak kanaati büyük ölçüde savaşa girilmemesi yönündeydi. yer yer Almanlarla diplomasi yürütüldü. İlişkilerimizin çok gergin ve soğuk olmasına rağmen Sovyetlerle diplomasi sonuna kadar sürdürüldü. İngiltere ile Amerika ile Fransa ile diplomasi sonuna kadar sürdürüldü ama Türkiye 45 yılının yani savaşın bittiği günlerin sonuna kadar bir açıdan her an savaşa girebilecek ya da sınırlarında askeri tedbirleri uygulamış, ekonomik olarak kendisini yeni bir savaşın içerisinde görebilecek şekilde konumlamış, planlamış bir ülke olmasına rağmen aslında iki bloğu da, iki grubu da diplomatik olarak dengelemiş ve onlarla yürütmüş olan diplomasi bakımından onları oyalamak suretiyle savaşa girmekten imtina etmiştir.
Evet. İkinci Dünya Savaşı yıllarında dünyanın çok karışık olduğunu görüyoruz. İşte bloklaşmalar, güçler savaşı. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya arasında Pasifik'te başlayan savaş tarihi sonuçları bakımından değerlendirirsek neler söylersiniz?
Tabii aslında Amerika'yı Avrupa cephesine geç girmiş olmak bakımından en çok meşgul eden bölge Pasifik'ti. Çünkü Amerika bölgede Japonya'yı dengelemek özellikle Çin sahasında yani Japon denizinde esaslı bir hakimiyet temin etmek istiyordu. Aslında Amerika'yı İkinci Dünya Savaşı'na sokan temel sahiplerden bir tanesi Pasifik'te bir varlık meydana getirmek. Yani Doğu Asya'da, Asya Pasifik zemininde bir güç olma eğilimiydi. Tabii bunun karşısında da Birinci Dünya Savaşı sonundan itibaren kendi modernleşmesini tamamlayarak Amerika'nın Doğu Asya'daki yayılmasına mani olmak isteyen bir Japonya görülüyordu. Yani modernleşmiş, hızlıca silahlanmış ve ekonomisini büyütmüş olan Japonya, Doğu Asya'daki Amerikan ve Rus varlığına ayrı ayrı muhalif bir ülke olma durumundaydı. Tabii 39 sonunda 40'ta Japonların Pearl Harbor'a yapmış oldukları ani hava baskını.
Kamikaze dalışları mı deniyordu ona?
Efendim?
Kamikaze dalışları mı deniyordu ona?
Evet, yani kamikaze dalışlarıyla gerçekleştirdiler ama onlar için de çok planlı bir saldırıydı.
Evet.
Tıpkı Amerikalıların biraz sonra üzerinde duracağımız Hiroşima ve Nagasaki'ye yaptığı gibi planlı bir askeri saldırıydı. Arasında bir temel fark var Mustafa Bey. Japonlar tamamıyla Pearl Harbor'da demirli bulunan Amerikan askeri birimlerine bir saldırı yönelttiler. Yani buradaki Amerikan kayıpları büyük ölçüde Amerikalı askerlerden oluştu. Ancak 6 Ağustos 45'teki ya da 9 Ağustos 1945'teki Hiroşima ardından Nagasaki'ye yapılan saldırılar tamamıyla sivil hedefleri planlayarak ağır kayıplara sebebiyet verdi. O bakımdan aslında Pasifik'teki bu mücadele bir açıdan Pearl Harbor'da başlamış, büyük ölçüde Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarıyla sonlanmıştı.
Evet. İlk defa atom bombaları kullanıldı bu dönemde. Hatta bununla ilgili bilgilere rastlıyoruz. ABD'li komutanlar atom bombasının tam etkilerini görebilmek için daha önce bombalanmamış şehirleri tercih etmişler. Acaba etkileri ne kadar olacak diye. Şimdi Hiroşima ve Nagasaki atom bombalarıyla bombalandı. Japonya'yı ve dünyayı nasıl etkiledi bu durum?
Atom bombası aslında Hiroşima ve Nagasaki'de kullanıldı. Daha önce Şubat 45'te de bir Alman askeri ünitesine karşı Essen'de kullanılmıştı. Yine Amerikalılar tarafından. Orada da 120 bin civarında Alman askerinin hayatını kaybettiğini görüyoruz ama bir anlamda da ilk ve son oldu. Yani dünya tarihindeki atom bombalarının bu anlamıyla hidrojenle zenginleştirilmiş olan nükleer silahların kullanılmış olduğu tek örnek bu. Yani dünyada hali hazırda da pek çok ülkenin elinde bu nükleer ve kimyasal silahlar bulunuyor olmasına rağmen Hiroşima ve Nagasaki'dekine benzer bir saldırıya hiç tarih boyunca rastlamadık. O bakımdan Hiroşima Nagasaki bir anlamda da bugüne kadar sonlardan birini oluşturdu. Burada çok bilinçli bir Amerikan devlet planlaması görüyoruz. Roosevelt'in ölümünden sonra göreve gelen Başkan Truman'ın savaşı sonlandırmak adına nükleer seçeneği, atom bombası seçeneğini gündeme getirdiğini biliyoruz ve adına Manhattan projesi denilen bir süreç başlamıştı 1943'ten itibaren. Özellikle Amerika'da yaşayan bazı Yahudi nükleer fizikçiler ki bunların içerisinde Albert Einstein'ın olduğunu da biliyoruz. Bunlar Amerikan siyasal sistemini, Amerikan rejimini ileride Sovyetlere karşı ya da Japonya'ya karşı nükleer silah kullanmaya, atom bombası kullanmaya ikna eden bir bilimsel akıl meydana getirdiler. Ve burada Hedef Tetkik Komitesi adıyla 45'in başında bir komite kurulmuştu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Japonya çevresindeki, Japonya içerisindeki 17 bölge incelemeye alındı. Yani atom bombası Tokyo ya da Nagasaki dışında hangi şehirlerde kullanılırsa Japonya'nın savaş dışı kalması kolaylaşabilirdi. Yani burada büyük ölçüde sanayi kuruluşları, büyük ticari bölgeler veya askeri yatırımların olduğu bazı fabrikaların tercih edildiği anlaşılıyor. Ayrıca bu hedef tetkik komitesi çok vicdansız bir şekilde Mustafa Bey, Japon insanların davranışlarını göz önünde bulundurarak hangi saatlerde sokağa çıktıklarını, hangi saatlerde işe gittiklerini, hangi saatlerde tarlalarda çalıştıklarını tespit ettiler ve atom bombasının atıldığı 08.15 yani 6 Haziran 1945 Pazartesi günü 08.15 büyük ölçüde Japon vatandaşların Hiroşima'da sokakta olduğu, çocukların okula gittiği, sivillerin işlerine gitmeye başladığı, annelerin ya da babaların çocuklarını büyük ölçüde okula götürdükleri bir andı, bir saatti. Ve böylelikle bombanın düştüğü ilk anda yaklaşık 80 bin kişinin yani bir dakika içerisinde hayatını kaybetmiş olduğu büyük bir felaket, büyük bir insani dram yaşanmış oldu.
Evet. Amerika Birleşik Devletleri 1946 yılında bir harita yayınlıyor. 8 Ağustos 1945 ve 9 Ağustos 1945 tarihlerinde gökyüzünden çekilmiş iki fotoğraf. Atom bombası her yeri düpdüz etmiş. Bombanın doğrudan yok ettiği bölgede çok sayıda hastane ve okul bulunuyormuş. Halbuki savaş olsa dahi değil mi bir okul, bir hastane bombalanmaz. Bir insani tavırdır bu. Ama daha önce hastaneler ve okullar bombalanmış.
Tabii tabii bilerek bombalandı. Zaten hem Hiroşima'da hem Nagasaki'de Japon makamlarının tespitiyle sayıları 500 bini bulan, tabii ölümler sadece 6 ve 9 Ağustos tarihlerinde gerçekleşmedi. 1945 senesinin sonuna kadar bu büyük nükleer saldırıda hayatını kaybetmiş olan pek çok kişi, pek çok yaralı da hayatını kaybetmeye devam etti. Hatta 1945'ten bugüne 75 yıl boyunca Hiroşima, Nagasaki ve Japonya'nın bu batı coğrafyasında, batı bölgesinde yüz binlerce hatta milyonlarca sakat çocuk dünyaya gelmiş oldu. Yüz binlerce insan kör oldu. Yani böylelikle ölü sayısı belki 500 bin civarında sınırlandırılabilir ama Hiroşima ve Nagasaki'deki bu büyük atom bombası eyleminden etkilenmiş insanların sayısı 3 milyonla tarif edilebilir. Yani bu belki de İnsanlık tarihinde de görülmemiş en büyük felaketlerden ya da insanlığa karşı işlenmiş olan suçlardan birisi olarak karşımızda duruyor. Evet. Zaten siyaset bilimciler, uluslararası yorumcular, askeri tarihçiler şöyle söylüyorlar. Japonya savaşta yenilme eğilimindeydi. Yani pek çok adayı kaybetmiş. Pasifik'te Amerikan birlikleri karşısında yenilgiyi kabullenmiş durumdaydı. Yani Pasifik'te artık 45 yıl itibariyle güç dengesi Amerika lehine değişmişti. Niçin bu atom bombası atılmıştır diyorlar. Yani atom bombasının atılmasının herhangi bir askeri, herhangi bir stratejik hedefi olmadığı anlaşılıyor. Atom bombası yalnızca Japonya'yı savaştan çekmek için değil, dikkatinizi çekmek istiyorum. Aynı zamanda Sovyet Rusya'yı Doğu Asya'ya dengelemek için, Sovyet Rusya'yı Japon denizinde kısıtlamak için, Sovyet Rusya'nın kullanabileceği bir bombadan önce Amerika'nın bir nükleer silah denemesi, bir atom bombası denemesi yapması manasına geliyor. Belki 2. Dünya Savaşı'nın bitmesine katkı sağlamış olabilir ama 1960-1990 yılları arasında bir soğuk savaşın doğmasına vesile oldu. Yani Rusya'nın elinde, Sovyetlerin elinde de aynı ölçüde atom bombaları bulunuyordu. Bu atom bombaları hidrojen zenginleştirilmesi yoluyla kullanıldı. Ve özellikle 1950-1960'lı yıllar dünya neredeyse eli kalbinde, ağzı yüreğinde yaşamak zorunda kaldı. Niçin? Evet. Çünkü hem Sovyet Rusya elinde hem Amerika elinde büyük atom bombaları, nükleer silahlar bulundu. Bunları daha sonra 70'li ve 80'li yıllarda kimyasal silahlar izledi. Yani 1960'tan 1990'a kadar süren bu soğuk savaş dönemi aslında Hiroşima'da ve Nagasaki'de oluşturuldu. Bir açıdan da Amerikan yönetimi Truman bir barış için bir nükleer eylem ortaya koymadı. Yani yeni bir savaşın başladığı, dünyada güç dengesinin ve uluslararası ilişkilerin ABD lehine dönüşmeye başladığı, güç merkezinin Pasifik'ten, Asya'dan hızlı bir şekilde batıya, ABD'ye kaymaya başladığı yepyeni bir dünya sistematiği, yepyeni bir dünya siyasası meydana getirdi.
Evet. Sayın Demirtürk, atom bombası patladıktan sonra yıllarca etkisini sürdürüyor. İşte az önce siz bahsettiniz. Evet. İnsanlar hasta oluyorlar. Hatta bu radyasyondan dolayı kanser vakaları da görülüyor çok sıkça. Şimdi bununla ilgili o zaman İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD başkanlık koltuğunda Harry Truman bulunuyordu.
Evet.
Ağustos
evet.
ayı sonlarına doğru Truman günlüğüne şunları yazmış. Demiş ki atom bombası askerlere, askeri tesislere ya da donanmalara yönelik olarak kullanılmalı. Sivillere, kadınlara ve çocuklara karşı değil. Buradan Truman'ın bir vicdan azabı çektiğini anlıyoruz değil mi?
Ben vicdan azabı çektiğini düşünmüyorum. Çünkü hem Amerikalılar hem de batıdaki devlet aklı her şeyi planlı yürüttü. Bakınız bu Japonların Bay B dediği ya da B-San denilen bu B-29 tipi uçağı süren Enola Gay hiç pişman olmadığını vurgulamıştır. Yani yaşamı boyunca Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye attığı bombalardan dolayı pişman olmadığını vurguladı. Yani ben burada Henry Truman'ın bir nedamet duyduğu ya da bir pişmanlık duygusu içerisinde olduğu kanaatini taşımıyorum. Çünkü biraz önce de ifade ettim. Tamamıyla sivilleri hedef alan askeri hedeflerden ziyade Hiroşima ve Nagasaki şehir merkezinin sivil yoğunluğuyla vurulmuş olduğu, yani büyük sivil kayıpları çerçevesinde artık Japon kralının, Japonya hükümetinin savaşı sürdüremeyeceği bir hamle yapılmış oldu. Ve böylelikle Amerika elindeki silahın ne kadar güçlü olduğunu dünyaya vurgulamak suretiyle hem Rusya'nın uzun yıllar dünyanın değişik bir yerinde kendisine karşı nükleer silah kullanmasına mani oldu, hem de bir daha güç merkezinin kolay kolay değişmeyeceği yepyeni bir siyasal sistem oluşturmuş oldu. Burada ben pek çok şeyin amaçlı olduğunu, planlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü hem Amerikalılar tarafından kurulmuş olan bu Hedef Tetkik Komitesi hem de Manhattan Projesi adı verilen bu nükleer çalışmalar 43 yılından beri sürdürüldü ve planlı şekilde hem bilim dünyası hem de Amerikan devleti aslında nelere sonuç olabileceğini bilmek suretiyle insanlığa karşı, sivillere karşı göz göre göre bir savaş suçu ve insanlık suçu işlemiş oldular.
Evet. Sinan Bey, Nagasaki ve Hiroşima'ya yapılan bu atom bombası saldırıları İkinci Dünya Savaşı'nın sonlanmasına sebep oldu. Ne oldu da İkinci Dünya Savaşı'nı sonlandırdı? Dünya devletleri de korktular mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci?
Biraz önce Mustafa Bey kısmi olarak ifade etmiştim. Hem Japonya zaten savaşta askeri üstünlüğünü kaybetmiş, hem de 6 Ağustos 45 öncesinde Almanlar kıta Avrupa'sında büyük ölçüde yenilmişler. Kıta Avrupa'sında Amerikan ve müttefiklerin işgali, kıta Avrupa'sının Almanlardan kurtarılma süreci tamamlanmış. Böylelikle artık savaşın büyük ölçüde Amerika'nın öncülük etmiş olduğu İngilizler ve Ruslar tarafından bitirildiği, sonlandırıldığı belliydi. O bakımdan ben tek başına savaşı sonlandırmak adına bu nükleer silahın kullanıldığı kanaatinde değilim. Ben bu teze inanmıyorum. Çünkü bu yeni bir savaşın başlangıcı olarak bütün dünyaya gözdağı vermişti. Aslında bitmeye yakın olan bir İkinci Dünya Savaşı ya da Amerika'nın rahatlıkla Pasifik'te de kıta Avrupa'sında da bitirilebileceği İkinci Dünya Savaşı'yla Hiroşima ve Nagasaki'deki bombaların pek bir alakası olmadığını görüyoruz. Bu 75 yıl içerisindeki okumalarımızdan. Ne anlıyoruz? Aslında Sovyet Rusya'nın dengelenebileceği, uzak doğuda Japonya gibi bir gücün yeniden askeri bir varlık ortaya koyamayacağı yeni bir Asya siyaseti, yeni bir Asya denklemi meydana getirmek hedeflenmişti. Yani 6 Ağustos 45'te Hiroşima'nın merkezinde, 9 Ağustos 1945'te Nagasaki'nin merkezinde bırakılan bombalar bir tesadüfi işaret etmiyor. Kesinlikle bu önü kendinden sonraki 75 yılı dizayn etmiş olan bir siyasi varlıktır.
Evet. Sayın Demirtürk, Türkiye'nin Japonya ile çok güzel ilişkileri var, sosyal, ekonomik, siyasi. Türkler Japonları seviyor, Japonlar da Türkleri seviyor. Türk-Japon evet. ilişkilerinin tarihi aşamalarına biraz değinebilir misiniz? İmparatorluktan tabii. günümüze ilişkilerimiz nasıl bir seyir izledi?
Evet, tabii daha çok Sultan II. Abdülhamit devrinden itibaren aramızda önemli bir ilişki olduğu anlaşılıyor. Çünkü zaten 19. yüzyılın ortasından itibaren Japonya'da bir devlet varlığını görüyoruz. Daha önceki yıllarda oradaki feodal yapılar, yani ayrı ayrı Japon beyliklerinin varlığı Osmanlı Devleti ile bir siyasi ilişki kurulmasına müsaade etmiyordu. Fakat bu farklı beyliklerle de Osmanlı'nın Aceh eyaletinde, Osmanlı'nın varlığının bulunmuş olduğu Endonezya bölgesindeki unsurları ve varlıkları arasında bazı yazışmalara rastlıyoruz. Ancak Sultan II. Abdülhamit devrinden itibaren özellikle bizim Japonya'ya yollamış olduğumuz barış gemisi Ertuğrul'un Tokyo'ya varmış olması ve Tokyo'da kalmış olduğu bu görev süresi sonucunda yurda geri dönerken Japonya açıklarındaki bir adada batması ve bu Ertuğrul faciasının Türk-Japon ilişkileri üzerinde çok büyük tesir olduğu anlaşılıyor. Çünkü Japonlar Türklere bir vefa duyuyorlar. Zor günlerinde kendilerine yardım getirmiş, sultanın hediyelerini götürmüş olan bir imparatorluk olarak bizi değerlendiriliyorlar ve kendi sularında, kendi karasularında batmış bir gemiyle bizim evlatlarımızı içselleştirmiş oluyorlar. Bu çerçeve içerisinde toplumsal olarak geleneklerimiz, kültürel anlayışımız, dürüstlük ve aile telakkilerimiz bakımından Japonlara büyük benzerlikler gösteriyoruz. Evet. Japonya bir geleneksel toplum. Japonya bir kanaat toplumu olarak her zaman ön plana çıkmış oluyor. Maneviyata, ruh dünyasına fevkalade önem veren, sözün ve dürüstlüğün geçerli olduğu bir iklimi ve kültür zeminini oluşturuyor. Bakımdan aslında aramızda çok büyük mesafeler, kilometre bakımından uzak yollar olmuş olmasına rağmen Japonların Türkiye ziyaretleri, Türklerin Japonya'ya yapmış olduğu uzun yıllar içerisindeki ziyaretlerle kültürel bağların geliştiğini görüyoruz. Ama ben bunu yeterli bulmuyorum. Yani yalnızca bir kültürel yakınlık, yalnızca tarihi bir bağ yeterli değil. Çünkü Japonya teknolojiyi üretmiş. Japonya önemli bir ekonomik dev olarak Doğu Asya'daki, Uzak Doğu Asya'daki varlığını sürdürüyor. O bakımdan Türkiye bunu önemsiyor olmasına rağmen özellikle uzun yıllar içerisinde Çin'in Türkiye Cumhuriyeti için de bir tehdit meydana getirebileceğini göz önünde bulundurarak belki de Japonya ile bu insani diplomatik ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi zorunluluğu var. Çünkü Japonya bugün yürütmüş olduğu politika bakımından Asya'daki Müslümanlara karşı daha müşfik, daha yumuşak veya Çin içerisinde yaşayan Türklere karşı daha sempatik ve yumuşak politika izliyor. Yani kendisi Çin'in demokrasi dışındaki rejimini, Çin'in demokrasi dışı uygulamalarını dünyanın her yerinde refüze etmiş olan bir bölge gücü olması bakımından bana göre Türkiye'nin daha da yakınlaşması gereken ülkelerden bir tanesi. Çünkü evet. Türk-Japon ilişkilerinin gelişmesi aynı zamanda üniversiteler arası işbirliğinin, bilim işbirliğinin, teknolojik işbirliklerinin ve ekonomik kalkınma modellerinin beraber dokunması sonucunu beraberinde getirecektir. Ben fevkalade önemli buluyorum Türk-Japon ilişkilerinin geleceğini.
Peki. Sayın Demirtürk, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dilerken Hiroşima'daki bu patlamaya benzer bir şekilde geçtiğimiz günlerde Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybeden insanlara da rahmet diliyoruz.
Rahmet
aynı zamanda Hiroşima'da ve Nagasaki'de hayatını kaybeden insanlara da rahmet diliyoruz. İnşallah bir daha tarih boyunca insanlık kendisine böyle zulümler yapmaz diye de temenni ediyorum.
Diliyoruz ki insanlık bundan sonra facialarla karşılaşmaz. Çok teşekkür
inşallah.
Ederiz güzel dilekleriniz için, teşekkür programımıza ediyoruz. Katıldığınız için. Görüşmek dileğiyle.
Saygılar sunuyorum.
Hoşça kalın. Sağ olunuz.
Sağ olun. Sevgili
dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Sinan Demirtürk bizlerleydi. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Ah etme yalnızlığına, güneşini ben çalmadım. Elimden kaydı yıldızın, ötelere ben atmadım. Her gün, her dem, her zamanda sen düşersin yüreğime. Sitem etme, sevmeysen yıldızını ben vurmadım. Ah etme yalnızlığına, güneşini ben çalmadım. Elimden kaydı yıldızın, ötelere ben atmadım. Her gün, her dem, her zamanda sen düşersin yüreğime. Sitem etme, sevmeysen yıldızını ben vurmadım. Seni buldum rüyalarda, ufkumu sardı gözlerin. Kondum aşkın mirasına, yarınları ben vurmadım. Seni buldum rüyalarda, ufkumu sardı gözlerin. Kondum aşkın mirasına, yarınları ben vurmadım. Etme yalnızlığını, güneşini ben çalmadım. Elimden kaydı yıldızın, ötelere ben atmadım. Her gün, her dem, her zamanda sen düşersin yüreğime. Sitem etme, sevmeyse yıldızını ben vurmadım. Etme yalnızlığını, güneşini.
Huzuru hayat.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Huzuru Hayat köşemizle devam ediyor. Efendim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: temizlik imanın yarısıdır. Buradan hareketle biz de bugün beden bakımını ve temizliğin dinimizdeki önemini konuşacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı uzman vaizi Ayşe Akkoç telefon attığımızda. Ayşe Hanım merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar Mustafa Bey, teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz, hayırlı günler diliyoruz. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam temizliğe dikkat çekiyor. Temizlik imanın yarısı diyor. Beden bakımı ve temizliği nasıl olmalı? Bir Müslüman nasıl temiz olur hocam?
Bunu ben bir örnekle anlatmak istiyorum Mustafa Bey.
Buyurun.
Peygamber Efendimiz sahabesiyle oturuyor bir gün. Namazla dirilmekten, kendine gelmekten, bedenen ve ruhen temizlenmekten bahsediyor. Ve varlığın, varoluşun tadına varmayı anlatıyor sahabesine. Ve soruyor, diyor ki, bir düşünün bakalım. Evinizin önünde bir nehir olsa ve günde 5 defa o suya girip çıksanız üzerinizde kir diye bir şey kalır mı? Onun sözlerini dikkatle dinleyen sahabe cevap veriyor: hayır ya Resulallah, tabii ki kalmaz. Peygamber Efendimiz o zaman şu cümleyi kuruyor: İşte 5 vakit namaz da böyledir. Allah onunla hataları silip süpürür. Evet. Allah Resulü abdest ve namaz örneğiyle aslında hem beden hem de ruh temizliğine dikkat çekiyor. Bir hadisinde namazın anahtarı olarak nitelendirdiği temizliğin, abdestin, her namaz vaktinden evvel günde 5 kez abdest ile sağlandığını düşündüğümüzde bedenin ne kadar temiz, ruhunda nasıl huzur dolu olacağını takdir etmeniz zor değil. Yani ibadetin ön koşulu olan abdestle, temizlikle aslında hem bedenimizi hem de ruhumuzu dinlendiriyoruz, temizliyoruz.
Evet.
Temel, İslam'ın temel özelliği temizlik zaten. Müslüman temiz insan. Onun için Peygamber Efendimiz temizlik imandandır diye sıkça tekrarlıyor sahabesine. Bu tekrarlanan coğrafyanın suyun çok az bulunduğu, çöl şartlarının yaşandığı bir ortam olduğunu düşünürsek, herhalde bu imkanlara bolca ulaşanların da çok daha dikkatli olması gerektiğini anlamamız zor değil. İslam'ın doğasında var ruhun arınması kadar bedeninde patlığını, temizliğini gerektiren o durumu ruhunda canlı tutmak. Yani hem beden hem ruh temizliğine dikkat etmek. Beden temizliğini, ruh temizliğine vesile kılmak. ön koşulu saymak dinimizin emri ise bizim de bu konuda herhalde çok dikkatli, çok hassas davranmamız gerekiyor.
Değil mi?
Evet.
Tabii namaz kılmadan önce, namaza başlamadan önce güzel bir abdest alınıyor. İşte yüzümüzü yıkıyoruz, ellerimizi, kollarımızı yıkıyoruz, ayaklarımızı yıkıyoruz, başımızın üzerini mesthediyoruz, işte kulakların arkası, ense. Bunlar önemli yerler, dışa bakan yerler. Tabii ki temiz olmalı. Bir de bunun yanında gusül abdesti var tabii ki. Gusül abdestinde de tüm beden yıkanıyor, değil mi? İşte burada da temizliğe vurgu yapılıyor.
Gusül abdesti, yine çağ şartlarını hatırlatarak söyleyeceğim. Peygamber Efendimiz o şartlarda bile en azından haftada bir beden temizliğinin yapılmasını, gusledilmesini, cuma namazından önce hele cumaya gelen sahabesine özellikle Allah'ın kulu hakkında üzerindeki hakkıdır diye ifade etmesi çok anlamlı, çok önemli. Biz buradan şunu anlıyoruz. Beden de ruh da bize emanet ve onu bizim hor kullanmaya hakkımız yok. Temiz tutmak, bakımlı tutmak, yaratanın emaneti bilmek ve o noktada abdest, gusül, banyo, öz bakım gibi bir kısım şeyleri hayatımızın olmazsa olmazları arasına katmak zorundayız. Peygamber Efendimiz imanın yarısı olarak temizliği nitelendiriyor. İmandandır diyorsa orada ciddi düşünmek lazım. O zaman imanımızın bir parçası olarak, imanımızın bir de göstergesi olarak elbette ki beden temizliğimize de dikkat edeceğiz. Tıpkı ruh temizliğimize nasıl dikkat ediyorsak bedenimizi de temiz, düzgün tutacağız ki Rabbimizin rızasına yol bulalım.
Evet, Müslüman temiz olmalı, daima temizliğine dikkat etmeli. Şimdi camilerde namaz kılmaya başladık, bu pandemi döneminde camilerimiz açıldı çok şükür. Evet. Geçtiğimiz günlerde de Ayasofya açıldı. Müslümanlar namaz kılmaya başladılar çok şükür. Hocam şimdi toplu yerlerde namaz kılarken malum yaz mevsimindeyiz. Dolayısıyla terliyoruz. Terleyince de hoş olmayan kokular yayılıyor etrafa. Biraz da buna değinelim isterseniz. Müslüman nasıl güzel kokmalı?
Peygamberimizin o tavsiyesini ben yine hatırlatacağım ama peygamberimize de ilk ikazlardan ey örtünüp bürünen kalk da uyar, Rabbini yücelt, elbiseni temizle diye bir emri var ayeti kerimeyle Allah-u Teala'nın. Peygamber'e emir bize de emir. Yani temizliğe dikkat et, elbiseni temiz tut, bedeni temiz tut. Bu emirler hep var ve hep oldu. Ancak Müslüman toplumların bunu iyi okuması, iyi anlaması gerekiyor. Bedene haftada bir en azından bir banyo yapılmasının Allah'ın kulu hakkındaki, kulu üzerindeki hakkı olarak nitelendiren peygamberin sözünü iyi anlarsak eğer, camiye giderken, hele cuma namazına giderken bir duş alınmadan gitmemek, Peygamber Efendimiz'in güzel kokular sürerek özellikle gitmeye gayret ettiğinin nakilleri var. Bunlara dikkat etmek, kötü kokmak hiç yakışmaz anlamına geliyor Müslüman'a. O zaman bedeni ruhumuzu temizlediğimiz kadar, temiz tutmaya çalıştığımız kadar bedenimize de dikkat etmek zorundayız. Mustafa Bey, bununla ilgili özellikle Peygamberimizin ikazları var. Ben onu bile getirmek istiyorum.
Tabii ki, buyurun.
Sahabeden birisi çıkıp geliyor Peygamber Efendimizin oturduğu bir arkadaş topluluğuna doğru. Saçının başının dağınık olduğunu, düzensiz geldiğini görünce saçını başını düzelt de gel ikazında bulunuyor. Ve kişinin şeytan gibi darmadan dolaşması hoş olmaz anlamında cümleler söylüyor. Dikkat edin kendinize diyor. Yani bakımlı olmayı, düzgün olmayı tavsiye ediyor. Bir başka sohbetinde otururken arkadaşlarıyla yine üstünün başının temizliğine dikkat etmeden gelen birisini görünce, bir sahabeyi görünce, yıkayacak bir şey bulamadı mı ki üstünü başını diye ikaz ediyor. Yani çöl şartlarında bu ikazlar varsa bizim şimdi bu kadar imkanlar içerisinde ter kokusuyla ibadetgahlara gitmemiz, camilere gitmemiz, üstümüzün başımızın temizliğine dikkat etmeden sosyal hayata katılmamız doğru olmaz. Hatta kul hakkı olur diyorum ben. Bir başkasını kokusuyla, üstünün başının çirkin görüntüsüyle rahatsız etmeye bir Müslümanın hakkı yoktur.
Değil
sadece
mi?
şey değil yani yiyip içmeler değil kul tabii. hakkı. Bunlar da kul hakkına girer. Dolayısıyla bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. İmkanlarımız ölçüsünde derken yine çağ şartlarında bu emirleri bize aktaran Peygamber Efendimiz'in ikazlarını, tavsiyelerini hatırlatmak istiyorum.
Ayşe Hocam, kul hakkından bahsettiğinizde aklıma şu da geldi. Sokakta yürürken ya da bir otobüs durağında otobüs beklerken yan tarafımızda birileri sigara içiyor ve biz o dumanı soluyoruz. Ben bunun da kul hakkı olduğunu düşünüyorum. Hem bana zarar veriyor sağlığıma hem de kötü kokarak beni tiksindiriyor, değil mi? Bu da kul hakkı.
Yani bir başkasının kendine yapılmasını hoşlanmadığın şeyi başkasına yapma tavsiyesini şöyle zihnimizde canlandırırsak elbette ki benim hoşlanmadığım şeyi ben başkasına yapabilir miyim? Böyle bir hakkım var mı? Sigaradan ben hoşlanıyor olabilirim. Bir başkasının nefret edebileceğini, o kokudan rahatsız olabileceğini düşünmek zorundayım. İnsanları yanlış tavırlarımla rahatsız etmek elbette ki kul hakkına girer. Kaldı ki sağlığa zararlı olduğunu artık bilim adamları bağıra bağıra söylüyor. Dolayısıyla bu hususta da dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. Bir başka noktaya değinmek istiyorum ben.
Tabii.
Pandemi süreci yaşıyoruz Mustafa Bey. İnsanların sosyal mesafeye, işte maske takmaya, el hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Elbette ki biz sıcakkanlı toplumlarız. Birbirimizle dostane ilişkiler geliştirmek isteriz. Tokalaşırız, kucaklaşırız ama şu süreçte tavsiyeler var. Yine kul hakkı bağlamında ben bunu değerlendireceğim. Eğer tavsiyelere uymaz da başkalarının hastalanmasına bizde bir şey var da sebep olursak yine herhalde bunun hesabı bize sorulur. Dikkat etmek zorundayız.
Evet.
Peygamberimiz elinde yemek artığı ya da kokusu olduğu halde onu yıkamadan uyuyup da uykusu esnasında başına haşere gibi bir zarar gelen kimse bundan kendisini sorumlu tutsun diye ikazda bulunuyor. Yani dikkat etmez de bir yanlışa sebep olursak başkasının hastalanmasına ya da dikkatsizliğimiz sebebiyle kendimizin hastalığı kapmasına sebep olacak davranışlar sergilersek bunu da biz hesabını vereceğimiz bir davranış olarak düşünmeliyiz, dikkat etmeliyiz.
Tabii. Hocam, yerlerde kullanılmış maskeleri görüyorum. Kullanıp atmışlar, peçeteleri görüyorum. Yahu bu vebadır, mikroptur, işte virüs olabilir. Çocuğun birisi gelir dokunur, mikroba maruz kalabilir, virüs ona geçebilir. Yani burada da duyarlı olmamız gerekiyor. Bu da kul hakkı.
Tabii ki.
Maalesef kaldı bu ki, duyarlılığımızı kaybettik mi, ne yaptık bilmiyorum.
Bu duyarlılığımızı kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü o tozla karışıp rüzgarla birlikte yüzümüze savruluyor mesela. Buna hakkımız yok. Bir başkasının hastalanmasına sebep oluruz. Dikkat etmek zorundayız, duyarlı olmak zorundayız. Kaldı ki yaptığı her davranışın hesabını Rabbine vereceğini düşünen bir mümin hiçbir yanlışı yapmamaya çalışır. Kim olursa olsun bir başkasının sıkıntısına sebep olursak o sıkıntı çektiği sürece biz vicdanen rahat olabilir miyiz? Diyelim ki bu vicdanı körelmiş insan olarak dolaşıyor. Allah bunun hesabını sormaz mı? Elbette ki soracak. Bu sebeple kişisel bakıma her halükarda dikkat etmek zorundayız. Toplum kurallarına uymak zorundayız. Temizlik kurallarına uymak zorundayız. Mesela camiye gelirken Peygamber Efendimiz sarımsak yiyerek gelinmesini men etmiş. Aynı zamanda eve ilk geldiğinde yaptığı ilk işin dişlerini misvakla temizlemek olduğunu naklediyor. Hazreti Ayşe'den gelen nakillerde biz bunu dinliyoruz. Veya bir topluluğa giderken yine misvak kullanarak gidişini dinliyoruz, okuyoruz nakillerden. Bu demektir ki mümin her şekilde hem beden hem ruh temizliğine çok dikkat etmek zorunda.
Evet.
Birini ihmal ederken diğerini had safhaya taşımak gibi bir şey yok. Yani ruhum tertemiz olsun, sürekli ibadet ama bedenime bakmayayım gibi bir hakkım yok. Ya da
peki,
bedenime çok iyi bakıyorum ama ruhum ihmal edilemez.
Evet.
İkisini birlikte götürmek zorundayım.
Hocam, sohbetiniz çok keyifli ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah bunu başka bir zamanda sizinle konuşmak isterim. Çünkü daha konuşacak çok şey var bu temizlikle alakalı. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum Mustafa Bey. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı uzman vaizi Ayşe Akkoç bizlerleydi ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Burak Araroğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.